Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Dış politika gündemini arka plan okumaları ve perde arkasındaki gelişmelerle sizlere taşıyan yeni bir Sınır Ötesi programında daha birlikteyiz. Sesimize kulak veren, bizlerle bu yolculuğa ortak olan tüm dinleyenlerimizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Dünya siyasetinde taşların yerinden oynadığı, dengelerin yeniden kurulduğu kritik bir dönemden geçiyoruz. Bir tarafta ABD ile İran arasındaki gerilimin yeni bir aşamaya taşındığı, savaş bitti mi yoksa daha büyük bir hesaplaşmanın eşiğinde miyiz sorularının tartışıldığı bir süreç var sevgili dinleyenler. Washington'ın askeri, diplomatik ve ekonomik hamleleri hangi stratejinin parçası? Tahran karşı karşıya kaldığı baskıya nasıl cevap verecek? Bölgede yeni bir güç mücadelesinin kapıları mı aralanıyor gibi soruların cevapları aranırken, diğer taraftan işgal devletinin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği kritik görüşmeler var. Netanyahu'nun Washington temaslarının 8. buluşmaya ulaşması ne anlama geliyor? İşgal devletinin katil lideri Trump'tan istediğini aldı mı? Masada sadece İran dosyası mı vardı, yoksa Gazze'den bölgesel dengelere kadar uzanan daha geniş bir pazarlık mı yürütüldü Beyaz Saray'da? Körfez'de de tansiyon yükseliyor. Yemen, Suudi Arabistan hattında yaşanan gelişmeler yeni bir çatışma dalgasının habercisi olabilir mi? İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik muhtemel kara harekatı hazırlığı yaptığı yönündeki iddialar ne kadar gerçekçi? Yoksa tüm bunlar bölgesel savaş psikolojisini derinleştirmeye yönelik bir enformasyon savaşı mı? Gazze'de ve Batı Şeria'da yaşananlar ise uluslararası toplumun gündemindeki yerini koruyor. Ateşkes tartışmaları, insani kriz, işgal devletinin sahadaki adımları ve Filistin meselesinin geleceği bölgede yeni kırılmalar oluşturuyor. Irak Başbakanı'nın Ankara ziyareti Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni bir dönemin işareti mi? Enerji, güvenlik ve bölgesel entegrasyon açısından büyük önem taşıyan Kalkınma Yolu projesinde yaşanan kriz ne anlatıyor? Bu kriz sadece bir imza meselesi mi, yoksa bölgedeki büyük güç rekabetinin yeni bir yansıması mı? Kısacası bugün sınır ötesinde sevgili dinleyenler, savaşın gölgesinde şekillenen yeni Orta Doğu denklemini, ABD-İran hattındaki bilinmeyenleri, işgal devletinin hesaplarını, Körfez'de yükselen gerilimi ve Türkiye'nin merkezinde olduğu yeni jeopolitik mücadeleyi konuşacağız. Gündemin görünen yüzünün ötesine bakacağız bir başka ifadeyle. Dünya siyasetinin kilit noktası olan Orta Doğu, ABD ve İsrail ile İran arasındaki askeri, diplomatik ve ekonomik bilek güreşinin en kritik safhalarından birine sahne oluyor. Şubat 2026'da başlayan ve zaman zaman geçici ateşkes teşebbüsleriyle duraklayan çatışmalar, Temmuz ayı sonu itibariyle Hürmüz Boğazı'ndaki tanker krizleri, Irak hattındaki doğrudan hava saldırıları ve Washington-Tahran hattındaki sert diplomatik resleşmelerle yeni bir tırmanma evresine girdi. Washington'ın stratejisi maksimum baskı ve kontrollü tırmanma şeklinde formüle ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Washington yönetiminin hamleleri, diplomasi masasını askeri bir sopayla destekleme stratejisiyle sonuç almaya çalıştığı şeklinde yorumlanıyor. Temmuz ayı boyunca ABD ordusunun İran destekli milis gruplarına ve devrim muhafızlarının stratejik lojistik hatlarına düzenlediği nokta operasyonları, özellikle Suudi Arabistan ile koordineli Irak hava harekatları, ABD'nin askeri caydırıcılığı sürekli kılma istediğini gösteriyor. Tahran yönetimi ise tüm bu baskılara rağmen geri adım atmak yerine asimetrik savaş kapasitesini sonuna kadar kullanmakta ısrar ediyor sevgili dinleyenler. İran devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almadığı gerekçesiyle petrol tankerlerini hedef alması ve durdurması küresel enerji piyasalarını sarsmayı hedefliyor. Brent petrolün varil fiyatında yaşanan hızlı dalgalanmalarla Tahran, "Benim petrolüm akmazsa bölgesel ticarette güvenli olmaz" mesajını veriyor tüm dünyaya. Yemen ve Körfez coğrafyasındaki milis hatlarını aktif tutan İran, çatışmayı tek bir alana hapsetmek yerine ABD'nin ve bölgesel müttefiklerinin lojistik altyapısını yıpratma stratejisi izlemeyi sürdürüyor. Savaşa ilişkin Washington medyasındaki temel vurgu ise Trump yönetiminin iç siyasetteki küresel enerji fiyatları ve seçim baskısıyla dış siyasetteki sert askeri duruş arasında sıkıştığı yönünde. ABD'nin İran rejiminin değişiminden ziyade sert şartlarla masaya oturtulmuş bir Tahran istediği işleniyor. Analizler daha çok Körfez ülkelerinin bu çatışmadaki hassas dengesine odaklanıyor. Körfez başkentleri bir yandan ABD askeri şemsiyesinden yararlanırken diğer yandan kendi petrol tesislerinin İran misillemelerine açık kalmasından derin endişe duyuyor. Arap medyasındaki baskın yorum ise sahadaki yıpratma savaşının ne Washington ne Tahran tarafından tam bir zaferle sonuçlandırılabildiği yönünde. Bölge ülkelerinin özellikle Irak, Lübnan ve Yemen'in bu büyük hesaplaşmanın doğrudan kurbanı haline geldiği ve insani ekonomik maliyetin katlanarak arttığı vurgulanıyor. Bugün gelinen nokta itibariyle ABD-İsrail-İran üçgeni sınırları belirlenmiş ama her an kontrol dışına çıkma potansiyeli taşıyan tehlikeli bir askeri diplomatik denge safhasında bulunduğunu söylemek gerekiyor sevgili dinleyenler. Körfez'de son günlerde yaşanan gelişmeler yalnızca Yemen cephesinde değil, İran ile Körfez ülkeleri arasındaki güvenlik denkleminde de yeni bir gerilim dönemine girildiğine işaret ediyor. Ancak sahadaki askeri gerçeklik ile dolaşıma sokulan psikolojik harp içeriklerini birbirinden ayırmak gerekiyor. Bu noktada Yemen-Suudi Arabistan hattında yaşanan gelişmelerin yeni bir çatışma dalgasının habercisi olabilir mi sorusu gündemde cevabı aranan sorular arasında. Bunun da ötesinde İran'ı savunmadan taarruza geçtiği iddiası da bir hayli dikkat çekici. İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik muhtemel kara harekatı hazırlığı yaptığı yönündeki iddialar ne kadar gerçeği yansıtıyor meselesi bir hayli sorgulanıyor Arap medyasında. Yemen-Suudi Arabistan hattında yeni bir cephe açılıyor mu peki? Son haftalarda Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası ilan etmeleri, yine Kızıldeniz'de Suudi petrol tankerlerini hedef aldıklarını duyurmaları ve buna mukabil Suudi öncülüğündeki güçlerin Yemen'deki Husi hedeflerine yeniden yoğun hava saldırıları düzenlemesi, 2022 sonrasında nispeten düşük yoğunluklu seyreden çatışmaların yeniden tırmanabileceğini gösteriyor. Bunun birkaç nedeni sıralanıyor bu noktada sevgili dinleyenler. ABD-İran geriliminin yeniden yükselmesiyle Husiler, İran'ın bölgesel caydırıcılık stratejisinin önemli bir unsuru haline gelmiş vaziyetteler. Suudi Arabistan ise enerji altyapısını ve Kızıldeniz ticaretini korumak amacıyla daha aktif bir askeri pozisyona yöneliyor. Bu nedenle Yemen, yeniden İran-Suudi rekabetinin vekalet sahası olma riski taşıyor. İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e kara harekatı hazırlığında olduğu iddiaları ne kadar gerçekçi peki? Bu iddiaları destekleyen güvenilir ve doğrulanmış herhangi bir resmi istihbarat veya bağımsız delil şu aşamada bulunmuyor. Askeri açıdan değerlendirildiğinde de böyle bir senaryo oldukça düşük ihtimali görünüyor. Bu iddialar neden dolaşıma sokuluyor peki? Bu noktada enformasyon savaşı ihtimali oldukça güçlü bir şekilde ön plana çıkıyor. Bu tür haberlerin birkaç stratejik amacının olduğunun altı çiziliyor. İran açısından bakıldığında Körfez ülkelerini sürekli alarm halinde tutmak, yine ABD'nin bölgedeki askeri kaynaklarını dağıtmak, psikolojik caydırıcılık oluşturmak gibi nedenler sıralanıyor İran açısından meseleye bakıldığında. ABD ve İsrail açısından ise Körfez ülkelerinin İran tehdidi algısını yükseltmek, ortak güvenlik mimarisini güçlendirmek, ilave askeri konuşlanmalar için siyasi zemin hazırlamak. Dolayısıyla dolaşımdaki bazı iddiaların fiili askeri hazırlıktan çok psikolojik baskı üretmeye yönelik olması ihtimali göz ardı edilmemesi gerektiğinin altı çiziliyor. Aslında en büyük risk İran'ın Bahreyn veya Kuveyt'i işgal etmesi değil, Körfez'de çok cepheli baskıyı aynı anda artırması olacağının altı çiziliyor uluslararası analizlerde. Bu kapsamda şu senaryolar daha gerçekçi bulunuyor. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik baskının artırılması, Husilerin Suudi Arabistan ve Kızıldeniz'deki enerji hatlarını hedef alması, Irak'taki İran yanlısı grupların Körfez'deki ABD üslerine saldırıları, siber saldırılar ve enerji altyapısına yönelik sabotaj girişimleri, füze ve İHA saldırılarıyla Körfez ülkeleri üzerinde baskının sürdürülmesi. Bu yöntemler İran'ın mevcut askeri doktriniyle de daha uyumlu bulunuyor. ABD-İran savaşı açısından kritik önem taşıyan bir diğer gelişme, işgal devletinin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD ziyareti oldu. İsrail medyasında yer alan haberlere göre Netanyahu, Beyaz Saray'a ön kapıdan değil, kameralardan uzak tutulan arka kapıdan girdi. Trump yönetiminin İran'a yönelik yeni bir askeri müdahaleyi tartıştığı bu dönemde görüşmenin fazla görünür olmasını istemediği vurgulanıyor. Bu tercihin arkasında ise kamuoyuna geniş çaplı bir medya gösterisi sunulması halinde Netanyahu'nun Washington üzerindeki nüfusu abartılıyor algısının doğmasından çekinilmesinin yattığı değerlendiriliyor. Aynı gün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi de ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump dikkat çekici bir kararla her iki görüşmeyi de basına kapattı. İsrail basını diplomatik mesajlar barındıran bu detayların özellikle altını çiziyor. Görüşmenin ardından taraflar kamuoyuna benzer mesajlar verdi. Beyaz Saray sözcüsü görüşmeyi olumlu ve verimli olarak nitelendirirken Netanyahu mükemmel geçtiğini, tam bir ortaklık ve karşılıklı destek yansıttığını söyledi. Times of İsrail'in aktardığına göre Netanyahu bu buluşmayı şimdiye kadarki en iyi görüşmelerden biri olarak tanımlıyor. Ancak bu iyimser tablonun arkasında haftalardır süren bir gerilim bulunuyor. CNN, Netanyahu'nun bu daveti alabilmek için haftalardır çabaladığını, amacının hem İran'a yönelik askeri süreçleri değerlendirmek hem de Trump'ı muhtemel diplomatik tavizlere karşı uyarmak olduğunu bildiriyor. Times of İsrail ise Trump'ın görüşmeyi basına kapatma kararının arkasında İran'a yönelik yeni adımlar değerlendirilirken Netanyahu'nun ABD kararları üzerinde orantısız bir etkiye sahip olduğu algısını engelleme amacının yattığını yazıyor. Ayrıca İsrail medyasında savaş döneminde neredeyse her gün temas kuran iki lider arasındaki iletişimin son zamanlarda seyrekleştiği haberleri yer alıyor. Bu durum taraflar arasında sert bir telefon görüşmesi gerçekleştiği ve Trump'ın İsrail'in bazı adımlarını ABD çıkarlarına aykırı bulduğu yönündeki iddiaları güçlendiriyor. İsrail'li gazeteci Ben Kaspit, Maarif gazetesindeki görüşme öncesi yaptığı analizinde İsrail'in küresel popülaritesinin hızla gerilediği bir dönemde Netanyahu'nun tarihi bir görevle karşı karşıya olduğunu yazıyor. Trump'ı İran'ın nükleer programını yok etmeye ikna etmek, ancak bunu ABD'yi yeni bir savaşa sürüklüyormuş izlemini vermeden başarması gerektiğini söylüyor Kaspit. Kaspit bu durumu imkansız bir denklem olarak da nitelendiriyor. Yazara göre bu tanım özellikle kritik. Çünkü Amerikan kamuoyunda ve siyasi kulislerinde Netanyahu'nun Trump'ı savaşa ikna etmeye çalışan asıl aktör olduğuna dair yerleşik bir kanaat zaten mevcut. Kaspit, Netanyahu'nun bu ziyaretinin ardından askeri hamleleri veya saldırıları yeniden başlatacak bir karar aldırması halinde söz konusu kanaatin artık tartışmasız bir gerçekliğe dönüşeceğini belirtiyor. Bu senaryonun kaçınılmaz sonucu ise net. İsrail'in ve ABD'deki nüfus ağlarının yani lobilerinin itibar ve popülaritesinin üstelik hedeflenen sonuç bile elde edilmeden çok daha ağır bir darbe alması olduğunu söylüyor Kaspit. Analizinde dikkat çekici bir diğer boyut ise taleplerinin sınırları. Kaspit, İran'ın yalnızca nükleer programından vazgeçmesinin dahi Tel Aviv için yeterli olmayacağını savunuyor. Çünkü masadaki talep listesi son derece geniş. İran'ın balistik füze ve İHA programlarının tasfiyesinden tutun da bölgesel ve siyasi tutumunun tamamen değişmesine, oradan savaşın başında açıkça ortaya konan en büyük hedef olan Tahran'daki rejimi devirmekte var bu listede. Yazı 7 Ekim yani 7 Ekim Aksa tufanı tarihine yapılan güçlü bir vurguyla son buluyor. Kaspit'e göre İsrail'in derin çıkmazı o gün başladı ve sonunun ilk satırları da yine o gün yazıldı. İsrail gazetecinin ulaştığı nihai nokta ise oldukça çarpıcı sevgili dinleyenler. Ne Netanyahu'nun ne de onun yerini alabilecek muhtemel bir alternatifinin saatin ibrelerini 7 Ekim öncesine geri çevirmeye gücü yetmeyeceği yönünde. Trump-Netanyahu görüşmesinde masada sadece İran yoktu. Suudi normalleşmesi de masadaydı. Trump yönetimi Suudi Arabistan'a sivil nükleer program desteğini İsrail ile normalleşme şartına bağlamayı gündeme getirmişti hatırlanacağı üzere. Netanyahu bu çerçeveyi memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı. Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarına katılımını Orta Doğu'da barışa doğru tarihi bir adım olarak nitelendirmişti Netanyahu. Ancak resmin öbür yarısı daha karmaşık. ABD medyasından Axios'un aktardığı bir önceki Trump-Muhammed Bin Selman görüşmesinde Suudi Veliaht Prens'in Gazze Savaşı sonrası Suudi kamuoyunda İsrail karşıtlığının yüksek olduğunu, toplumun normalleşmeye hazır olmadığını söylediği biliniyor. Yani Riyad'ın kapıyı tamamen kapatmadığı ama zamanlamayı kendi iç dengelerine göre belirleyeceği ileri sürülüyor ABD medyasınca. Trump-Netanyahu görüşmesinde masada olmayan ama gölgesi düşen konu ise Türkiye ekseniydi. Netanyahu'nun Washington ziyareti öncesinde İsrail medyasının önde gelen yayın organlarından Yedioth Ahronoth'un yayınladığı analiz, ikili görüşmenin görünmeyen ana gündem maddelerinden birini gözler önüne seriyor İsrail medyası. Söz konusu analize göre Tel Aviv yönetimi Trump ile yapılacak zirvede iki kritik başlık üzerinden Ankara'ya baskı kurulmasını hedefliyordu. Birinci hedef F-35 tedariğini engellemek. ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını ve teslimatını yeniden onaylamasını durdurmak istediğini vurguluyor gazete. İkinci hedef ise retoriği dizginlemek. Ankara'nın İsrail'e yönelik her geçen gün sertleşen bölgesel ve diplomatik söylemlerini frenlemesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetine baskı yapılması gerektiğini belirtiyor Yedioth Ahronoth gazetesi. Ancak zirve marjında gazetecilerin F-35 satışına ilişkin sorusunu cevaplayan Donald Trump, Tel Aviv'in beklentilerini oldukça net bir çizgi çizerek cevap vermişti. "Türkiye benim için harika bir müttefik oldu. Kimse bana kime ne satıp ne satmayacağımı söyleyemez." ifadelerini kullanmıştı Trump. Trump'ın bu ifadesiyle ABD'nin egemen karar alma yetkisine vurgu yaparken, aynı zamanda Türkiye'nin İsrail'in ve Netanyahu'nun büyük bir hayranı olmadığını da açıkça kabul etmişti. Bu tablo bir müddettir bizim de programlarımızda altını çizdiğimiz Türkiye ekseni tezini bir kez daha teyit ediyor sevgili dinleyenler. Ankara masada fiziken oturmasa da Washington Tel Aviv hattındaki her stratejik hesaplaşmanın örtük ve belirleyici bir tarafı haline gelmiş vaziyette. F-35 dosyası Türkiye'nin Kaan Milli Muharip Savaş Programı, yerli savunma sanayi hamleleri ve KATSA yaptırımlarındaki aşamalı ilerlemeyle birlikte okunduğunda tablonun rengi daha da netleşiyor. İsrail, Türkiye'nin bölgesel yükselişini artık yalnızca diplomatik bir söylem düzeyinde değil, somut, yüksek teknolojili silah sistemleri ve askeri güç dengesi seviyesinde bir rekabet alanı olarak algıladığını açıkça ortaya koyuyor. Sevgili dinleyenler, İran uzun yıllardır kendisini İsrail'e karşı direniş ekseninin lideri olarak tanımlıyor. Ancak sahadaki tablo zaman zaman bu söylem ile uygulama arasında önemli farklılıklar bulunduğu yönündeki eleştirileri bir hayli güçlendiriyor. İşgal devletinin savunma bakanının İran bölgedeki her yere ateş ediyor ama İsrail'e etmiyor şeklindeki açıklaması İran'ın askeri önceliklerinin sorgulanmasına yol açıyor. Zira işgal devletinin İran'a yönelik hava saldırılarının önemli bir kısmı doğrudan İsrail'den kalkan, işgal devletinden kalkan savaş uçakları ve destek unsurlarıyla yürütülmesine rağmen İran'ın misillemelerinin Körfez'deki ABD üsleri, Irak, Suriye veya diğer bölgesel hedeflere yönelmesi dikkat çekiyor. Bu tablo İran'ın doğrudan İsrail ile kapsamlı bir savaşı göze almak yerine çatışmayı vekil aktörler ve bölgesel cepheler üzerinden yönetmeyi tercih ettiği yönündeki değerlendirmeleri destekliyor. Böyle bir yaklaşım ise İsrail'e karşı mücadele söyleminin pratikte sınırlı kaldı. Buna mukabil bölge ülkelerinin istikrarının daha fazla zarar gördüğü eleştirilerini beraberinde getiriyor haklı olarak. Sonuç olarak eğer İran gerçekten İsrail'i en büyük tehdit olarak görüyorsa, askeri faaliyetlerinin ağırlıklı merkezinin neden çoğu zaman diğer bölge ülkeleri olduğu sorusunu gündeme getiriyor. Bu durum İran'ın bölgesel güvenlik mimarisini istikrarsızlaştırdığı, komşu ülkeleri çatışma alanına dönüştürdüğü ve bunun bedelini büyük ölçüde bölge halklarının ödediği yönündeki eleştirileri güçlendiriyor. Yine bununla birlikte İranlı yetkililer ise stratejilerinin doğrudan veya dolaylı caydırıcılık üzerine kurulu olduğunu, zaman zaman İsrail'e de füze ve İHA saldırılarıyla hedef aldıklarını, ancak daha geniş çaplı bir bölgesel savaşı önlemek amacıyla kontrolü hareket ettiklerini ileri sürüyor ve bu konuda kendilerini bu ifadelerle savunuyorlar. Velhasıl bu konu bağlamında önümüzdeki süreç açısından en kritik soru, bu gerilimin yalnızca İran-İsrail ekseninde mi kalacağı, yoksa daha geniş bir mezhepsel ve bölgesel çatışma zeminine mi taşınacağı sorusu önemli bir soru olarak karşımıza çıkıyor sevgili dinleyenler. Zira İran ile Sünni dünya arasında tarihsel, siyasi ve jeopolitik fay hatlarını derinleştirmeye yönelik her türlü girişim bölgeyi çok daha tehlikeli bir istikrarsızlık döngüsüne sürükleme potansiyeli taşıyor. İran'ın politikaları ve bölgesel nüfus arayışları eleştiriye açık olmakla birlikte bu gerilimin Şii-Sünni çatışması eksenine indirgenmesi asıl jeopolitik rekabetlerin üzerine örterken bölge halklarını yeni bir çatışma sürecinin içine çekme riskini taşıyor. Böyle bir senaryo yalnızca İran ve Sünni Arap ülkeleri arasında değil, tüm Orta Doğu'da güvenlik dengelerini sarsacak devletler arası gerilimleri, vekalet savaşlarını ve toplumsal ayrışmaları daha da derinleştirecektir kuşkusuz. Bu nedenle önümüzdeki dönemde asıl mesele bölgesel rekabetlerin mezhepsel bir hesaplaşmaya dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği ve aktörlerin bu tuzağa düşmeden daha kapsayıcı bir güvenlik anlayışı geliştirip geliştirmeyeceği olacaktır kuşkusuz. Gündemin en sıcak başlıklarından bir diğeri sevgili dinleyenler, Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyareti oldu. Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'nin Ankara ziyareti yalnızca iki ülke arasındaki rutin diplomatik temaslardan biri değildi. Bu ziyaret Orta Doğu'nun yeniden şekillenen jeopolitiğinde Türkiye-Irak ilişkilerinin hangi noktaya evrildiğini göstermesi bakımından tarihi nitelik taşıyordu. Bir tarafta Türkiye'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı kalkınma yolu projesi, diğer tarafta Kerkük petrolünde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ortak olduğu yeni enerji anlaşması ve tüm bunların gölgesinde kameralar önünde yaşanan kısa ama oldukça dikkat çekici bir imza krizi. İlk bakışta birkaç dakikalık bir protokol aksaması gibi görünen bu olay aslında Irak iç siyasetindeki güç mücadelesini, İran'ın ülkedeki nüfuzunu ve Türkiye'nin bölgesel yükselişini yeniden tartışmaya açmış gözüküyor. Programımızın bu bölümünde kalkınma yolu neden bu kadar önemli, imza krizin arkasında ne olabilir, Irak'ta İran'ın etkisi gerçekten azalıyor mu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Kerkük ortaklığı Türkiye'ye ne kazandıracak ve bütün bu gelişmeler Orta Doğu'nun yeni güç haritasını nasıl değiştirebilir gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız bu bölümümüzde. Ankara'da iki liderin huzurunda 5 anlaşmanın imzalanması planlanıyordu. Ancak sıra kalkınma yolu projesine geldiğinde beklenmedik bir durum yaşandı. Irak Ulaştırma Bakanı Vehb el-Haseni ilk aşamada imzayı atmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 anlaşma değil miydi sorusu salondaki şaşkınlığı gözler önüne serdi sevgili dinleyenler. Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'nin bakanına neden imzalamadığını sorması da kameralara yansıdı. Kısa süreli görüşmelerin ardından anlaşma daha sonra iki ülkenin ulaştırma bakanları tarafından liderlerin huzurunda evet imzalandı. Resmi makamlar olayın nedenine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmış değil. Dolayısıyla bugün elimizde kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor sevgili dinler. Ancak dikkat çekici olan bir başka ayrıntı var. İmzaya direnen Irak Ulaştırma Bakanı Vehb el-Haseni, İran'ın Irak'taki en güçlü askeri ve siyasi yapılandırmalarından biri olan Bedir örgütüne yakın bir isim olması. Bu durum doğal olarak şu soruyu gündeme taşıyor. Acaba bu sadece teknik bir gecikme miydi? Yoksa Irak içerisindeki farklı güç merkezleri Ankara'ya bir mesaj mı vermek istedi? Bu sorunun kesin cevabı henüz yok elbette, ancak olayın zamanlaması, projenin stratejik değeri ve Irak siyasetindeki dengeler dikkate alındığında yaşananların sıradan bir bürokratik aksama olarak görülmesi de kolay gözükmüyor. Bir parantez açalım bu noktada sevgili dinleyenler. Kalkınma yolu neden tarihi öneme sahip sorusuyla başlayalım isterseniz. Basra Körfezi'ndeki Büyük Vav Limanı'ndan başlayacak demiryolu ve otoyol ağı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak kalkınma yolu projesi kapsamında. Bu yalnızca bir ulaştırma projesi değil sevgili dinleyenler. Bu proje küresel ticaret haritasını değiştirebilecek yeni bir jeopolitik koridor anlamına geldiğini yazıyor pek çok değerlendirme. Çünkü bu hat Irak'ın ekonomik bağımsızlığını güçlendirirken Türkiye'yi de Avrupa ile Körfez arasındaki en önemli transit merkezlerden biri haline getirecek. Yine Süveyş kanalına alternatif oluşturacak. Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı önemli oranda azaltacak. Irak ekonomisini petrol dışındaki sektörlere açacak ve bir başka ifadeyle kalkınma yolu yalnızca yol değil, yeni bir ekonomik eksen oluşturacak. Peki İran neden rahatsız bu projeden? İran'ın bölgesel gücünün en önemli unsurlarından biri malum Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik etkisi. Körfez'den çıkan enerji ve ticaretin büyük bölümü bu boğazdan geçiyor. Dolayısıyla İran yıllardır Hürmüz üzerinden önemli bir caydırıcılık kapasitesine sahip. Ancak Türkiye-Irak hattı güçlendikçe ticaretin önemli bir kısmı kara koridorlarına kayabilir. Bu da İran'ın jeopolitik avantajını azaltabilir. Tam da bu nedenle bazı bölgesel analizlerde İran'a yakın siyasi çevrelerin kalkınma yoluna mesafeli yaklaştığı ileri sürülüyor. Bununla birlikte bu iddiayı doğrulayan resmi bir belge veya kesin delil bulunmadığını özellikle vurgulamak gerekiyor. Ancak jeopolitik çıkarlar açısından bakıldığında böyle bir ihtimalin tartışılması şaşırtıcı olmasa gerek. Peki Irak'taki İran nüfuzu giriliyor mu? Bu sorunun cevabı evet ya da hayır kadar basit değil sevgili dinleyenler. 2003 sonrası dönemde İran, Saddam rejiminin devrilmesini kendi güvenlik alanını genişletmek için önemli bir fırsata dönüştürdü. Yıllar boyunca Irak hükümetlerinin kurulmasında, bakanlık dağılımlarında, güvenlik bürokrasisinde, enerji ticaretinde ve silahlı gruplar üzerinde önemli etki kurdu. Ancak son yıllarda dengeler değişmeye başladı. Özellikle 2020 yılında Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürmesi İran açısından önemli bir kırılma oluşturdu. Ardından 7 Ekim Aksa tufanı sonrasında bölgede yaşanan gelişmeler, Lübnan'daki zayıflama, Suriye'deki değişim ve İran'ın yaşadığı askeri ve ekonomik baskılar Tahran'ın Irak üzerindeki hareket alanını daraltmaya başladı. Bugün İran, Irak'ta hala evet güçlü ancak eskisi kadar belirleyici olduğu söylenemez. Artık Bağdat'ta tek söz sahibi İran değil, Washington'da yeniden daha görünür bir aktör haline gelmiş gözüküyor Irak üzerinde. Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ABD'nin Irak politikası da değişmeye başladı sevgili dinleyenler. Washington artık yalnızca diplomatik ilişkilere odaklanmıyor. İran bağlantılı silahlı yapılara yönelik baskıyı artırıyor Bağdat yönetimi üzerinde. Haçlı Şabi içerisindeki bazı grupların siyasi etkisini sınırlamaya çalışıyor. Ali Ezzeydi'nin başbakan seçilmesine olumlu yaklaşılması da bu yeni politikanın işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Dikkat çekici bir başka ayrıntı ise şu, Zeydi'nin ilk resmi dış ziyaretini ABD'ye yapması. Bu tercih Irak'ın dış politika önceliklerinde yeni bir dönemin başlangıcı şeklinde yorumlanıyor. Ancak Bağdat tamamen ABD eksenine geçmiş değil. Zeydi'nin temel hedefi iki güç arasında dengeyi kurabilmek başarabilirse. Müzik bütün bu tablonun netleşmesinden sonra bugün Orta Doğu'daki rekabetin yalnızca askeri üslerden ibaret olmadığı net bir şekilde ortaya çıkıyor sevgili dinleyenler. Yeni rekabetin ulaştırma koridorlarında yaşanacağını söylemek mümkün. Bir tarafta Çin'in kuşak ve yol projesi, diğer tarafta İmek Koridoru, Kuzey-Güney Koridoru ve Türkiye-Irak Kalkınma Yolu. Artık ülkelerin gücü yalnızca ordularıyla değil, hangi ticaret koridorunu kontrol ettikleriyle de ölçülüyor. Bu nedenle Ankara'daki imza krizi aslında koridor savaşlarının küçük ama dikkat çekici bir yansıması olarak okunabilir. Bu arada Kerkük petrollerinde yeni bir dönemin başladığını da söylememiz gerekiyor. Ziyaretin belki de en az konuşulan fakat en stratejik başlığı enerji alanındaki anlaşma oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Kerkük sahalarında ortak olması Türkiye açısından son derece önemli sonuçlar doğurabileceğinin altı çiziliyor. Birincisi, Türkiye yalnızca petrol taşıyan ülke olmaktan çıkıp üretim zincirinin de parçası haline geliyor. Bir diğer önemli çıktısı ise bu anlaşmanın Ceyhan Terminali'nin yeniden tam kapasite çalışmasının önü açılabilir. Üçüncüsü ise Türkiye'nin enerji arz güvenliği güçlenecektir. Dördüncüsü Irak ile ekonomik bağımlılık karşılıklı hale gelir. Bu da siyasi ilişkileri daha da istikrarlı hale getirebileceğinin enerji diplomasisinde en kalıcı ortaklar karşılıklı yatırım üzerine kurulduğunun altı çiziliyor. Kerkük ortaklığı da tam olarak bunu temsil ediyor. Ankara açısından bu ziyaret yalnızca ikili ilişkilerin geliştirmesi anlamına gelmiyor. Türkiye aynı anda 3 stratejik hedefini ilerletiyor. Birincisi kalkınma yolu ile Avrupa Körfez ticaretinin merkezlerinden biri olmayı hedefliyor. İkincisi ise Kerkük petrolü ile enerji güvenliğini artırıyor. Üçüncüsü de Irak'ın istikrarına yatırım yaparak PKK gibi terör örgütleri başta olmak üzere sınır güvenliğini güçlendirecek daha güçlü bir devlet yapısının oluşmasını destekliyor. Ekonomi, enerji ve güvenlik ilk kez bu kadar güçlü bir şekilde aynı dosyada birleşmiş durumda velhasıl sevgili dinleyenler. Evet, Ankara'da yaşanan imza krizi tek başına İran'ın müdahalesini ortaya koymuyor elbette. Bunu söyleyebilmek için elimizde doğrulanmış resmi bilgiler bulunmuyor. Ancak olayın yaşandığı siyasi atmosfer, imzaya direnen bakanın hamiliğini, İran'ın yaptığı Bedir örgütü bağlantısı, kalkınma yolunun İran açısından oluşturduğu jeopolitik tablo ve Irak'taki çok katmanlı güç dengeleri birlikte değerlendirildiğinde bu olayın basit bir protokol aksamasından daha fazlasını ifade ettiği açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Bugün Irak yeni bir yol ayrımında bulunuyor. Bir tarafta İran'ın yıllardır inşa ettiği nüfus ağı, diğer tarafta ABD'nin yeniden etkinleşen politikası ve üçüncü tarafta ise Türkiye'nin ekonomik entegrasyon ve bölgesel bağlantılar üzerinden geliştirdiği yeni stratejik yaklaşım. Önümüzdeki dönemde Irak'ın hangi yöne evrileceği yalnızca Bağdat'ın değil, Ankara'nın, Tahran'ın ve Washington'ın bölgesel hesaplarını da doğrudan etkileyecek potansiyeli taşıyor. Belki de Ankara'da birkaç dakika geciken o imza gelecekte Orta Doğu'nun yeni güç dengesini anlatan sembolik anlardan biri olarak hatırlanacaktır herhalde. Evet, Filistin gündemine dair neler konuşuluyor ona bir bakalım. İşgal devletinin Gazze şeridinde aylardır sürdürdüğü uluslararası toplumun tepkisini çeken saldırıları devam ederken dikkatler bir yandan da işgal altındaki Batı Şeria'ya çevriliyor sevgili dinleyenler. Gazze'deki soykırım savaşının gölgesinde Batı Şeria'da işgalini hızlandıran Siyonist yönetim işgalci saldırıları ve yeni yerleşim projeleriyle Batı Şeria'da fiili ilhakı derinleştirecek adımlar atıyor. İşgal devletinde 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde artan bu hareketlilik sahada geri dönüşü zor yeni bir statü oluşturma çabası olarak değerlendiriliyor. Batı Şeria'daki işgalci çapulcuların son dönemde artan saldırıları yeni işgal birimleri ve altyapı projeleri yalnızca güvenlik politikalarının değil seçimler öncesinde Batı Şeria'nın demografik ve coğrafi yapısını kalıcı biçimde değiştirmeyi hedefleyen daha kapsamlı bir stratejinin parçası olarak yorumlanıyor. İşgalci çapulcuların özellikle seçimlerden önce Filistinlilerin C bölgesinden çıkarılması ve yerleşim birimleri arasında coğrafi bütünlüğün sağlanmasına odaklandığı belirtiliyor. Hedef Filistin devleti ihtimalini tamamen ortadan kaldırmak. İşgal devletindeki yerleşim hareketi yeni işgal alanları, yollar ve altyapı projeleriyle Batı Şeria'nın coğrafi yapısını değiştirmeyi amaçlıyor. Bu stratejinin temel hedefleri arasında ifade ettiğimiz gibi Filistinlilerin özellikle C bölgesinden göçe zorlanması var. Yine işgalciler ile kaçak yerleşim noktaları arasında kesintisiz bağlantı kurulması, gelecekte yaşanabilir bir Filistin devletinin kurulması ihtimalini fiilen imkansız hale getirecek yeni coğrafi gerçekliklerin oluşturulmasını hedefliyor. Bu noktada kısa bir paragraf açarak Batı Şeria'daki A, B ve C bölgeleri hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunalım yeri gelmişken. Sevgili dinleyenler, Batı Şeria'da A, B ve C bölgeleri var. 1993 Oslo Anlaşmaları kapsamında imzalanan 1995 Oslo 2 Anlaşması ile oluşturulan idari ve güvenlik düzenlemesine dayanıyor bu tasnif. Bu sınıflandırma bölgenin yönetim ve güvenlik yetkilerini işgal devletiyle Filistin yönetimi arasında sözüm ona paylaştırıyor. A bölgesi Batı Şeria'nın yaklaşık %18'ini oluşturuyor. Başta Ramallah, Nablus, Cenin, Tulkerim ve Beytül Halim gibi Filistin kentlerini kapsıyor A bölgesi. Bu bölgede hem sivil yönetim hem de iç güvenlik Filistin yönetiminin sorumluluğunda. B bölgesi ise Batı Şeria'nın yaklaşık %22'sini kapsıyor. Burada sivil yönetim Filistin yönetimine, güvenlik yetkisi ise büyük ölçüde İsrail'e ait. C bölgesi Batı Şeria'nın yaklaşık %60'ını oluşturuyor ve en geliş alanı kapsıyor. Bu bölgede hem sivil hem de güvenlik kontrolü tamamen işgal devletinin elinde bulunuyor. İsrail yerleşimlerinin büyük bölümü ile doğal kaynaklarının önemli bir kısmı C bölgesinde bulunuyor. Filistinlilerin konut inşası, tarım ve altyapı projeleri işgal devletinin iznine tabi olduğu için bu bölgede ciddi kısıtlamalar uygulanıyor. Adlarına yerleşimci denen işgalciler hareketi hükümet desteğine güveniyor sevgili dinleyenler. İşgalci yanlısı gruplar seçim öncesinde hükümetten herhangi bir engelleme beklemiyor. Bunun başlıca nedenler arasında Netanyahu hükümetinin yerleşim politikasına verdiği ideolojik destek var. Yine aşırı sağcı ve dini yerleşim hareketlerinin koalisyonun önemli ortakları olması, güvenlik kurumlarının yerleşimci saldırılarına karşı etkili müdahalede bulunmaması gösteriliyor. Bu süreçte oluşturacak fiili durumların seçimlerden sonra kurulabilecek muhtemel farklı hükümetlerin dahi geri çevirmekte zorlanacağı adımlar olması hedefleniyor. İşgalcilerin verilerine göre Ocak 2026 itibariyle Doğu Kudüs hariç Batı Şeria'da 150 yerleşimde 540.328 İsrailli işgalci bulunuyor. 2025 yılı içerisinde işgalcilerin sayısı 10.600 kişi arttı. Son 10 yılda ise işgalci nüfusu yaklaşık %33 büyüdü Batı Şeria'da. 2026 Nisan sonu itibariyle Batı Şeria'da 363 kaçak işgalci noktası bulunuyor. Bunların 212'si mevcut hükümet döneminde kuruldu. Batı Şeria'daki işgalci nüfusun büyüme hızı İsrail genel nüfus artış oranının neredeyse iki katına ulaştığı belirtiliyor. Filistin Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre 2023'ten itibaren Batı Şeria yönetiminde önemli değişiklikler yaşandı. Rapora göre planlama ve inşaat yetkilileri ordudan Maliye Bakanı Bazel Smotrich'e bağlı sivil yapılara devredildi. Devlet arazilerinin ilanı, yeni yerleşimlerin onayı ve altyapı projeleri artık büyük ölçüde sivil yerleşim kurumlarınca yürütülüyor. Böylece askeri işgal modelinden fiili ilhakı kolaylaştıracak sivil yönetim modeline hızla geçiş yapılmış vaziyette bu rapora göre. Yine rapora göre İsrail'in uygulamaları artık yalnızca C bölgesi ile de sınırlı kalmıyor. Son dönemde H2 bölgesindeki El Halil Belediyesi'nin yetkileri azaltılmış vaziyette. İbrahim Camii çevresinde yeni İsrail yönetim mekanizmaları oluşturulmuş durumda. Filistin yönetimi üzerindeki mali baskılar da bir hayli artmış vaziyette. Programımızı toparlarken bu haftaki sınır ötesi programımızı genel bir değerlendirme yapacak olursak sevgili dinleyenler, Orta Doğu'da son günlerde yaşanan gelişmeler ilk bakışta birbirinden bağımsız görünse de aslında bölgenin büyük resminin yeniden çizildiğini gösteriyor. Uzmanlara göre önümüzdeki yaklaşık 63 gün bölgenin ya yeni bir güvenlik dengesine oturacağı ya da daha büyük bir çatışma dalgasına sürükleneceği kritik bir eşikte bulunuyor. Irak Başbakanı Ali El-Zeydi yönetiminin Türkiye ile Kalkınma Yolu projesi başta olmak üzere ekonomik ve stratejik adımları hızlandırması Irak'ta devlet otoritesinin güçlendiği yeni bir döneme işaret ediyor. Öte yandan Suudi Arabistan açısından bakıldığı zaman pasif savunma anlayışından çıkarak Irak'taki İran destekli gruplara karşı daha aktif bir tutum sergilemeye başlaması dikkat çekiyor. Suriye ve Lübnan zaviyesinden bakıldığında Şam yönetiminden gelen sinyaller Lübnan ile ilişkilerde merkezi devlet kurumlarının güçlendirilmesini hedeflediği anlaşılıyor. Bir yandan da Hizbullah'ın silah varlığı ve İsrail'in Suriye'deki saldırıları kritik gündem maddeleri olmaya devam edecek gözüküyor bundan sonra da. Yemen ve Kızıldeniz zaviyesinden bakıldığı zaman Husilerin Kızıldeniz ve Babul Mendeb boğazındaki saldırı stratejisinde geri adım atma ihtimali bölgedeki yeni güç hesaplarının bir parçası olarak değerlendirmek mümkün. Sudan ve Kızıldeniz güvenliği de bir hayli dikkat çekici. Sudan ordusunun son dönemde sahada ilerlemesi Afrika boynuzu ve Kızıldeniz üzerindeki küresel nüfus mücadelesiyle doğrudan bağlantılı görülüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki uzun basına kapalı görüşmeler İran, Suriye, Gazze ve bölgenin genel güvenlik mimarisine yönelik yeni kararların habercisi niteliğinde okunuluyor. Önümüzdeki iki ay bölgenin geleceğini doğrudan belirleyecek gibi değerlendirmeler dikkat çekiyor. Özellikle Orta Doğu medyasına yansıyan analizlerde. Eğer bu başlıklarda siyasi uzlaşı ve güvenlik anlaşmaları sağlanırsa ABD'nin Çin ile küresel rekabetinde Orta Doğu ayağını kendi lehine şekillendirdiği söylenebilir. Ancak diplomatik kanalların tıkanması, İran-İsrail gerilimi, vekil örgütler üzerinden yürüyen rekabet ve mezhepsel fay hatları nedeniyle bölgeyi çok daha geniş çaplı bir çatışma dalgasına sürükleme potansiyelinde olduğunu söylemek gerekiyor sevgili dinleyenler. Evet, bugün de bir sınır ötesi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir sınır ötesinde buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla sınır ötesini dinlediniz.